Ayrım 113, sayfa 449, Sakarya Muharebesi. 5 Ağustos 1921'de başkumandan olan Mustafa Kemal, ilk ve gerekli emir ve kararları tamamladıktan sonra 15 Ağustos 1921'de Genelkurmay Başkanı Feyzi Paşa ile birlikte Polatlı'ya başkumandanlık karargahına hareket etti. 23 Ağustos 1921'de Yunanlılar bütün cephe boyunca temas ve taarruza geçtiler. Sakarya Meydan Muharebesi başlamıştı. Bu meydan muharebesi 100 kilometrelik bir cephe boyunca ve 13 Eylül 1921 gününe kadar tam 22 gün devam ederek dünyanın en uzun meydan muharebelerinden biri oldu. Top sesleri Ankara'dan duyuluyordu. Ankara bir taraftan boşaltılmaktaydı. Atlı, arabalı, kanlı, perişan kollar bir taraftan Dikmen Gölbaşı üzerinden Kırşehir Kayseri yönüne, diğer taraftan Elmadağ Kırıkkale üzerinden Çorum Sivas istikametine akmaktaydı. Fakat Büyük Millet Meclisi Ankara'dan ayrılmayı reddederek yerinde kaldı. Sakarya Meydan Muharebesi Anadolu Milli Mücadelesi'nin gerçek dönüm noktasıdır. Fakat bunun nedenlerini belirtmeden önce bu muharebenin gelişmeleri üzerinde kısaca durmalıyız. Sakarya Savaşları tam bir meydan muharebesi vasfını taşır. Bu muharebeler baştan sona kadar yukarıda işaret edildiği gibi 100 kilometrelik bir cephe üzerinde ve bazen 20 kilometreye varan derinlikte daima bir hareket harbi olarak geçti. Hiçbir zaman bir mevzi muharebesi halini almadı. Yunan kumandanların hatıralarında onların kendilerini önceden hazırlanmış bir müstahkem cephe karşısında bulduklarını şeklinde ifadeler vardır. Mesela Yunanistan Küçük Asya Ordusu Kurmay Başkanı Yardımcısı Stratikos hatıralarında şunları yazar. Muharebenin bu kadar geniş ölçüde ve uzun müddet sürebilmesi için acaba o mevkiler nasıl tahkim edilmişti? Ve Türkler bu mevkilerin müdafası için ne kadar kuvvet tabi etmişlerdi? Yunan ordusunun kahhar kuvvetleri onları dağıtıp mağlubiyetlerinin itirafına neden kifayet etmemişti? Halbuki Sakarya sırtlarına ve Türk birlikleri buralara çekilmeden önce tek kazma vurulmamıştı. Bu bölgede hiçbir tahkimi nokta yoktu. Zaten Yunanlılar Türkleri siperlerde ancak ilk ve son safhada gördüler. Çünkü Sakarya Harbi'nin hakim kanunu şuydu. Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. Dipnot, daha sonra Çin'de Mareşal Chiang Kai-shek, hattı müdafaa da yoktur, sathı müdafaa vardır emrini aynen tekrar edecektir. Şevket Süreyya Aydemir. Başkumandan Mustafa Kemal'in Sakarya'da ordusuna verdiği bu emir, Sakarya muharebelerinde baştan sona kadar yürütüldü. Hakim tepelere ve siperlere bağlanmayarak geniş bir müdafaa sathı üstünde düşmanı adım adım eritmek. Sakarya'ya çekilen Türk kuvvetleri hakkında anlatılanlar çeşitlidir. Bazı yazarlar Kütahya-Eskişehir hattında 70 bin kadar hesap edilen Türk kuvvetinden Sakarya gerisine ancak 15 bin kadarının ulaşabildiğini yazarlar. Fakat Sakarya Muharebesi izlenince bunun doğru olmadığı görülür. Çünkü bu muharebeye fiilen katılan kurmaylar ve mesela Galp Cephesi karargahında vazife gören Cevdet Kerim, parantez içinde İnce Dayı, mebus vekil, Sakarya Harbi'nde Türk gücünün 55 bin tüfek, 241 makineli tüfek, 164 top olarak yazar. Diğer yazarlar bunu doğrulayıcıdır. 100 kilometrelik hareketli bir cephe üstünde daha başka türlü dayanmak imkanı da yoktur. Yunan kuvvetine gelince, onların savaşa 75 bin kadar tüfek, 300 kadar top ve Türklerinkinin birkaç misli fazla makineli tüfek çokluğu anlaşılmaktadır. Düşman bu muharebenin önce Mihalıçık, Sarıköy, Sivrihisar'da verileceğini sanarak tertibat almıştı. Türklerin birden Sakarya gerisine kadar çekileceğini ummuyordu. Fakat gerçek durum belirince ister istemez o da ilerledi. 2 Ağustos'tan beri devam eden çatışmalar ancak 22 Ağustos'ta bir cephe muharebesi şeklini aldı. Başkumandanlık karargahı Polatlı-Ankara arasında Malıköy istasyonuna yakın Alagöz köyünde kurulmuştu. 23 Ağustos'ta Yunanlılar iki tümenli demiryolu üzerinde Beylikköprü'den saldırdılar. Fakat 7 fırkayla da güneyde Sakarya Kavsi üzerindeki Türk sol cenahı basıldı. Kesin muharebelerin bu bölgede cereyan edeceği ve Yunanlıların bir çevirme hareketiyle Türklerin asli kuvvetini mahvedip bir taraftan Ankara'ya girmek, diğer taraftan Türk sağ kanadını kuzeye ve dağlara atmak maksadını güttükleri anlaşılıyordu. Dipnot, 23 Ağustos akşamı yani Sakarya muharebelerinin başlangıç safhasında Türk kuvvetleri şu vaziyetteydi. 1. Süvari Tümeni Mihalıççık Köprüsü ve civarında, 17. 1. ve 41. tümenlerden mürekkep mürettep kolordu tren hattı kuzeyinde Sakarya boyunda. 2. Tümen ve 48. alaydan mürekkep 12. grup tren hattının güneyinde Sakarya boyunda. Parantez içinde Kavuncu Köprüsü'ne kadar. 61. ve 5. Kafkas tümenlerinden mürekkep 4. grup Kavuncu Köprüsü'nden Sapanca Derisi'ne kadar. En önemli kısmında da 8. 15. 57. ve 7. tümenlerden mürekkep 3. grup parantez içinde 2 tümen ihtiyata. 24. tümen ve 47. alaylardan mürekkep 1. grup daha sonra Kaltaklı mıntıkasında süvari grubuyla 2. 3. 14. tümenler ve 3. süvari tugayı sol cenah açığında. Başkumandan Mustafa Kemal işte bu muharebeler esnasında attan düşerek bazı kaburga kemikleri kırıldı. Muharebeyi bazen sedyede izlemek zorunda kaldı. 24 Ağustos'ta muharebe 90 kilometrelik bir cephede hakiki şiddetine ulaştı. Ağırlık merkezi Beylikköprü'den başlayarak güneye doğruydu. 25 Ağustos'ta en kanlı muharebeler cereyan etti. Mevziler boyuna el değiştiriyordu. Yunanlıların karşılaştıkları bu inatçı direniş karşısında ilk ümit kırıklıklarını o gün duydukları sanılır. Yunanlıların asıl hedefi o civarda bulunan Çaldağ zirvelerini ele geçirmekti. Daha sonraki günlerde muharebeler büsbütün kanlı şekiller aldı. Nihayet Çaldağ da Yunanlıların eline geçti. Fakat Türk cephesi gene de yarılmadı. Satıh muharebeleri en geniş ölçülere vardı. 31 Ağustos'ta Yunan taarruzunun şiddeti kırılmaya başladı. Eylül'ün ilk günleri ise Yunan teşebbüsleri bocalamalar şeklini aldı. Türklerin yer yer karşı taarruzları başladı. 8 Eylül'de Yunanlar sol cenahımızdan çekilmeye başladılar. 10 Eylül'de Beylikköprü istikametinde umumi kanlı Türk taarruzu harekete geldi. 11 Eylül'de devam eden bu taarruz merkez ve sol cenaha da yayıldı. Aynı günlerde Türk süvari grupları düşman gerilerine saldırdılar. 12 Eylül'de Beylikköprü karşısında ve Sakarya boyunda Kartaltepe, Duatepe ve Beştepeler Türklerin eline geçti. Fakat bu saldırı sırasında Türk hücum safları adeta eridiler. Yukarıda adı geçen Serp tepelerin doğu eteklerinde Türk şehitleri muntazam avcı hatları halinde sıra sıra yamaçlara serilip kaldılar. Dipnot, Şükrü Sökmen Süer, Garp Cephesi Kurmay Başyaveri, bu muharebeye katılan Şevki Yazman'ın İstiklal Harbi isimli eseri bu konularda çok düşündürücü sahneler verir. Düşman ancak bu inatçı ve devamlı hücumlardan sonra tutunduğu hakim tepelerden söküldü ve Beylikköprü'de Sakarya'nın batısına atıldı. Nihayet 12 Eylül 1921'de Genelkurmay Başkanı Feyzi Paşa, parantez içinde çakmak, Basri Tepe'den Ankara'ya zafer telgrafını çekti. Bu telgraf şu cümlelerle bitiyordu. Anadolu'nun Yunan ordusu için bir mezar olacağı hakkındaki kanaatimizin tahakkuk eylemekte olduğunu arz ederim. Sakarya muharebelerinin çok ilgi çekici olan ve hemen hepsi bu muharebelere fiilen katılmış askeri yazarlar ve şahsiyetler tarafından canlandırılan gelişmelerini etrafıyla yönelmeye ne yazık ki bu kitabın hacmi elverişli değildir. Ama bugün bile oraları dolaşanlara, bu çorak dağların havasında binlerce ve binlerce şehitlerin son nefesleri hala duyuluyormuş gibi gelir. Ve geceleri dağlarda dolaşan çobanlarla dağ yollarından geçen yolcular, mesela Duatepe üzerinde zaman zaman gökten nur yağdığını anlatırlar. İnanırsınız, çünkü her bastığınız toprak parçası bir şehit mezarıdır.